Ayrım 18. Öteki Renkler. Orhan Pamuk. Sayfa 189. Oğuz Atay. Bat Dünya Bat. 1972 yılında Tutunamayanları çıkar çıkmaz aldım. Okudum. Ve bir daha okudum. Yazarı da kendisini de hiç tanımayan kitap. Sanki bana bir sır verir gibi konuşuyordu. Bu yüzden de başka sebepler arasında çok sevmiştim. 20 yaşındaydım. Edebiyatçı olmak istiyor, teknik üniversitesinde sıkılarak okuyor, hayatta ne yapmak istediğimi tam bilmiyordum. Genç edebiyatçı arkadaşlarım yoktu. Kitabı çıktığının haftası kendi kendini bulmuş, ele geçirmiştim. Kimse bana bu kitaptan söz etmemişti. Ama bu da büyük bir sezgi değildi hiç. Türkiye'de o zamanlar, şimdi de, senede doğru dürüst 40 cilt roman ancak yayınlanıyordu. Bunların yarısından çoğunun kötü olduğunu kitapçıda şöyle bir karıştırır, biraz okur anlardım. Geri kalan 20 romanı da satın alır, hepsini ciddiyetle okumaya girişirdim. Daha başından, ilk sayfadan, tutunamayanların ilginç, başka değişik olduğunu kestirmek zor değildi. Oyuncu, zeki ve bizdeki romancılara kıyasla kültürlü bir yazar. O zamanlar, şimdi de, bir romancıyı sevmek, onunla ilgilenmek için bu kadarı yeterliydi. Yeterlidir. Bir görev duygusu, yüksek bir ahlakçılık ve cemaat havası içerisinde toplumsal meselelere ve siyasete kafalarını takmış eleştirmenlerimizin kitabı fark edebilmeleri gene de yıllar aldı. Tutunamayanlar bir Oğuz Atay'ın ilk çıktığında neden bana özel bir şekilde sesleniyordu? 1. Kahramanlar teknik üniversitede okuyan mühendislerdi. Ben de teknik üniversitede okuyordum. Babam da amcam da oradandı. Teknik üniversite koridorlarında yürüyüp felsefe, sanat, hayat ve Türkiye hakkında akıl karışıklığıyla düşünmek nedir biliyordum. 2. Yazarın duyarlılığı, dikkat ettiği şeyler, eşyaların tuhaflığı, yazarın güvensizlikleri, korkuları, alaycılığı, kendi kendine konuşması, yahu bu oldukça nereden çıktı bana benziyordu. 20 yaş büyük olsaydım bu kitabı ben de yazmış olabilirdim. 3. Kültürlüydü yazarımız. Ama kimi zaman yazarlar gibi Batı kültürünü üst sınıfa mensup olmanın bir göstergesi, herkesten ayrı olmanın kestirme bir yolu olarak görmüyordu da kendini ifade etmek için kullanıyordu kültürü. 4. Aydınlardan söz ediyordu Oğuz Atay. Kitapları seven, benim gibi insanlardan. Türkiye'de Batı kültürünü sevmiş, ülkenin hayatıyla bu kültür arasında bocalayan insanlar onun konusuydu. Ama onları suçlamıyor, abartılı teorilerle önemsemiyor, sorumluluklardan, görevlerden fazlaca bahsedip kafa ütülemiyordu. Batılılaşmış aydınlardan, sıradan insanlardan söz eder gibi sevgi ve anlayışla söz edebilen ilk yazarımız Oğuz Atay'dır. Şimdi kolay gözüken zor bir adım. Buyurgan, milliyetçi ya da solcu siyasal nutuk geleneğinden sonra aydınların da insan olduğunu görmek rahatlatıcıydı. 5. Hayatın anlatılmayan pek çok yönü onun sayesinde romana ilk defa girdi. Radyodan futbol maçı dinlemek, araba kullanmasını dersle öğrenmek, kitaplar arasında kaybolmuş sevimli aydınlar vesaire. Yazarları bildiğimiz ama yazmadığımız şeyleri yazdıkları için severiz. Hem başkalarına benzemediğimiz için edebiyatla ilgileniriz, hem de edebiyat bize başkalarını benzemediğimizi öğretir. İki türlü Oğuz Atay okuru vardır. 1. Ah canım Selim, duyarlılığına ilgi duyan kültür ve melodram düşkünü okur. 2. Bat Dünya Bat sinizmizi seven alaycı okur. Ben ikinci takımdanım ve birincilerin Oğuz Atay'dan pek bir şey anladıklarını sanmıyorum. Oğuz Atay'ın romanları üzerine. 1970'lerin ortasında 22 yaşındayken ilk hayranlığımın etkisiyle Oğuz Atay üzerinde bir yazı yazıp günün edebi dergilerine yolladım. Yayımlanmadı. Hayli ukalacada olan bu yazının biraz budanmış bir kısmını ilk eleştiri yazım olduğu için ve Oğuz Atay'a bir selam daha olsun diye yayımlıyorum. Oğuz Atay'ın şimdiye kadar iki romanı yayımlandı. Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar. Alışılmamış bir biçim ve dille ortaya çıkan bütün yazarlar gibi o da şaşkınlıkla karşılandı. Romanları hakkında bir yığın fikir yürütüldü. Kimisi yazarın bile ne yazdığının farkında olmadığını ama bu mühendisin belki bu iki romanla bir yerde tutunabileceğini ileri sürdü. Romanın bir seçme, düzenleme işi olduğunu hatırlatan da bu yazılanlara roman dememek gerektiğini, çünkü her şeyi romanı dolduran bu yazarın ayıklanmadan haberi olmadığını söylediler. Bütün bu tepkileri yazarın kendisi, Don Kişot'un birinci cildine yönelttiği eleştirileri ikinci ciltte cevaplayan Cervantes'in alaycılığıyla Tehlikeli Oyunların albayını anlattırdı. Neresi ciddi, neresi alay anlaşılmıyor ki diye şikayet etti albay. Oğlum sen bu her şeyi birbirine karıştırmanla hiçbir zaman gereken alakayı göremeyeceksin. Aslında eleştirmenlerin romana gereken alakayı göstermediklerinden de şikayet eden yazarın kendisiydi. Yeni ortamdan çıkan bir konuşmada eleştirmenlerin romana bir kalıp bulamadıklarını söyledi. Belki de tutunamayanlar üzerinde düşünürken bu yeni kalıbı anlamak lazım. Romanla alay eden ama yazmadan da edemeyen, kitaplarının orasına burasına tiyatro parçacıklarını sıkıştıran, Tunç devrinden Kasap Bay Hegel'den, İsa'dan, Gecekondu'ya düşen aydınlardan bahseden bu yazar neyi anlatmak istiyor? Durmadan kendilerini gözleyen, her şeye küfredip alay eden, hırslı, kinli, duygusal bu garip roman kişileri kimlerdir? Aslında onlar hakkında küçümsenmeyecek bilgimiz var. Bu romanlarda anlatılan jestler, duygular, tutkular, gevezelikler, sahtelikler romanların seslendiği orta sınıf okuyucunun ta kendisini çiziyor bize. Ama buna rağmen bütün bu yazılanlar taptaze ve yeniymiş gibi çok heyecanlandırıyor bizi. Bunun nedenini Oğuz Atay'ın nesnelere bakış açısında ve bu bakış açısının gerektirdiği roman tekniğinde aramak lazım. Artık biliyoruz ki her roman bir bakış açısı gerektirir. Bu bakış açısının ardına gizlenen yazar, gördüğü şeyleri anlatırken en sonunda bir seçme yapmak zorundadır. Romancının gördüğü nesneleri şu veya bu şekilde sözcüklere geçirirken, yaptığı hile bize yazarın, eskilerin uslup dedikleri biçimlendirme tarzını gösterir. Her yazarın, tıpkı biçimleri çarpıtan ressamlar gibi böyle bir hilesi vardır. Faulkner'in parçalanmış zamanını, Joyce'un nesneleşen sözcüklerini, Yaşar Kemal'in dönüp dolaşıp çizdiği doğa gözlemlerini ancak böyle anlayabilirim. Yetenekli romancılar kendi gerçek romanlarını bu kurnazlığın keşfinden sonra yazmaya başlarlar. Bizler okur olarak bu hileyi ele geçirdiğimiz andan itibaren Star'ın yazarın metafiziği dediği ve roman tekniğini belirleyen şeyi biraz anlamışız demektir. Üstelik romancının tekniğiyle dünyası arasında da bir ilişki vardır hep. Peki, bu dünya bu tekniğin ardındaki hileden başka bir şey değilse ne olur acaba? O zaman yazarın bu hileyi yapan kurnazlığından başka bir şey kalmaz ortada. Birçoklarının Oğuz Atay'ı çok zeki bulmaları da bu yüzden. Bence Oğuz Atay'ın herkesi şaşırtan yanı, anlatımı, biçimini okuyucunun gözüne sokmasıdır. Romanları okuduktan sonra ikisi hakkında da düşündüğüm ilk şey, bunlarda roman kahramanı olmadığıydı. Üstelik bu doğru da değildi. Turgut, Selim, Albay, Hikmet hep akılda kalan kahramanlar. Tek kusurları hepsinin birbirine benzemesi. Çünkü hepsi Oğuz Atay'ın her yere yayılan zekasının altında eziliyor, yazarın kendisi olup çıkıyorlar. Yazar her yere kendisini yerleştirince bazı sıkıcı konuşmalara şaşırıyoruz. Şimdi Turgut mu konuşan, Selim mi? Ne önemi var? Durmadan konuşan, her şey hakkında kendilerini sorguya çeken bu insanların hepsi birer Oğuz Atay. Atay'daki büyük alay etme tutkusu onların hepsine bulaşmış. Bu yüzden Oğuz Atay'ın kişilerini doğrudan doğruya Oğuz Atay'ı düşünerek anlayabiliyorum. Üstelik yazarın dönüp dolaşıp romanlarında yazı yazmaya özenen mühendisleri çizmesi belki bundandır diye düşünüyorum. Çünkü bütün bu roman kişileri dünyayı Oğuz Atay gibi görüyor. Ve yazarın onları masa başına oturtup yazı yazdırması için hiçbir sebep kalmıyor. Hem böylelikle Oğuz Atay onlara kolaylıkla roman üzerine kendi düşüncelerini söylettirebiliyor. Onun için romanının yalnız bir anlatım tarzı olduğunu bu kişilerin ağzından duymak bizi şaşırtmıyor. Gel senin bir tercüme-i halini yazalım. Yalnız bir mesele var. Hangi üslubu kullanacağız? Oğuz Atay'ın romanları da hangi üslubu kullanacağını yazarın pek iyi bildiği birer anlatıdır. Ama yazarın çok zekice gevezelikleri bu anlatılarda anlatılanın kendinden başka hiçbir şeyin gelişmesine izin vermiyor. Ne roman kahramanları ne de romanın gerektirdiği hareket. Ben bu romanları okurken şimdi ne olacak diye meraklanmadım hiç. Asıl merak ettiğim Oğuz Atay'ın bundan sonra neyi gözleyip güncelleştireceği idi. Oğuz Atay'ın romanlarında olay ve hareket yok. Yalnız her yere yayılan bir et ve bir doku var. Kitapları okurken çalışkan, seven, acı çeken insanlarla değil, çalışmayı, acı çekmeyi, sevmeyi düşünen bir bilinçle karşılaşıyorum. Üstelik bu bilinç her şeyi gülünçleştirmeye meraklı, birinin bilinci olunca geleneksel roman sahneleri yerine garip jestler, saçma durumlar ve hareketlerle karşı karşıya geliyoruz. Şu sevişme sahnesini okuyalım bir. Kirli pardüsünü nasıl astığını hatırlamıyordu. Oturma odasına girmediklerini, ve sarılarak yatak odasına doğru yürüdüklerini hatırlıyordu. Soyunmadan önce Bilge'nin eteğini kaldırarak ona sarıldığını hatırlıyordu. Soyunmak için ayrıldılar. Hikmet bir sandalyenin üstüne çöktü. Bilge'yi seyretti. Bilge onu arkasını dönerek hemen soyundu. Çıplak kaldı birdenbire. Sonra yatağa uzandı. Onun çıplaklığı Hikmet'i telaşa düşürdü. Kemerini çözdü ve aceleyle ayağa kalktı. Ayakları ters dönmüş, pantolonun içinde kalınca ayakkabılarını çıkaramadığını hatırladı. Pantolon, don, çorap ve papuç ayaklarının dibinde birbirine karıştı. Elini paçasından içeri soktu, ayaklarını kurtardı. İşte size duygunun da şehvetin de yok olduğu bir aşk sahnesi. Yazarın her şeyi gülünçleştiren zekası onları gevezelikleri içinde eritti. İnsanlar, jestler, hareketler her yere yayılan bilincin etkisi altında mekanik nesneciliklere dönüştüler. Geleneksel romandan beklediğimiz aşk sahnesinde bu sözcükler arasında kayboluverdi. Gevezelikleri roman sahnelerine yeğleyen bir başka romancı daha tanıyoruz. Oğuz Atay'ın biçimine hayran olduğu söylediği Nabokov, ama Nabokov'un gevezelikleri, şakaları, olayları yok etmez. Yalnızca roman sahneleri gevezelikler içinde belirir. Bütün laf azanlıkların, söz oyunlarının arasında olaylar, bütün katılıkları gerçekçiliğiyle dururlar. Onları merak ederiz. Ama Oğuz Atay'ı okurken bu alaycı yumuşak dokunun, bu bitip tükenmeyen gevezeliğin öte tarafına geçemeyiz. Çünkü roman, bu her yere yayılan kemiksiz etin, bu anlatımın kendisinden başka bir şey değildir. Onun için bu romanları anlamak için önce bunları anlatımını çözümlemek lazım. O zaman bütün bu gevezelikler acaba bize niye bu kadar gülünç, eğlenceli ve aslında hüzünlendirici geliyor anlayacağız. Bu sevimli zeki, yer yer Dostoyevski heyecanlar taşıyan gülünç aydınları niye gözyaşlarıyla sevdiğimiz ve onlara benzediğini sandığımız yazara neden hayranlıktan çok sevgi duyduğumuzu da anlayacağız o zaman. Fethi Naci, yaşanmış ayrıntı. Bir yazarın güçlü ve parlak bir eleştirmen ile yakınlığı, çoğumuzun tanıdığı bir başka duruma, ailemizdeki zengin bir amca ile olan ilişkimize benzetilebilir. Zengin amcanın sağlayabileceği imkanlar, hayatımızı olumlu bir şekilde değiştirebilme ve zenginleştirebilme gücü öylesine çekicidir ki, bunlardan yararlanmamak akılsızlık ve israf gibi gözükür. Öte yandan, bu imkanlardan kolayca yararlanabilmek için amcanın sevgisini kazanıyor olmamız kuşkusu, kimi zamanlar aklımızı kurcalar. Aynı duygular kendisine yönelen ilgi ve sevginin hakiki ve saf olduğundan kuşkulanan amcanın da ruhunu kemirir. Amca bir yandan zenginliğinin sağladığı güç ve iktidardan hoşlanırken, öte yandan akrabalarının kendisini parasından yararlandıkları ölçüde sevdiklerinden şikayetçidir. Olabilecek şeylerin daha kötüsü, bu güç ilişkilerinin ve sevgi kuşkularının ailenin tadını çıkarması, yaşaması gereken asıl hayatın yerini almaya başlamasıdır. Fethi Naci ile ilk tanıştığım zaman 1983'te Türkiye'deki edebiyat ailesinin kendi asıl hayatını değil de bu ikinci hayatı yaşamaya başladığını düşünüyordum. Fethi Naci'nin yazılarını 15 yıldır çok yakın bir dikkatle okuyor, hem zevkinden ve seçimlerinden etkileniyor, hem de edebiyat zevki ve değerleri üstünde çok kuvvetli bir gücü olduğunu biliyordum. 8 yıllık bir çabadan sonra bastırabildiğim ilk romanım yüzünden tanıdığım İstanbul'daki edebiyat çevreleri ve öfkelerinde, sevgilerinde son derece yürekten davranan Fethi Naci, Türkiye'deki küçük edebiyat ailesinin güç ilişkilerinin ve sevgi kuşkularının öne çıktığı bu ikinci hayat yüzünden edebiyatı bir zevkten çok bir umutsuzluk olarak yaşadığını bana hissettirmişti. Pek çok yazar onu tanımadan önce benim de Fethi Naci'ye ilişkin pembe hayallerimi kuruyordu. Kurmasına, ah bir de benim kitabımı beğenip övse. Ama aynı anda masallardan çıkma bu hayalin saflığına ve çocuksuluğuna hiç de uygun düşmeyen, yalın kat bir nefret ve öfke de duyuyordu. Naci onun kitabını beğenmemiş, belki de hiç ilgilenmemişti. Bu türden yüzeysel ama sürekli bir öfkeye muhatap olmuş herkes olacağı gibi Fethi Naci bu hiddet ve nefretten etkilenmişti. Ve yazılarında kimi zaman açıktan, kimi zaman da alttan alta onunla bir çeşit didişmeye girişiyordu. Bütün bu ortamda gerçek edebiyat zevki. Kitaplarla yalnız kaldığımızda alınan o tatlı da vardı, var olmasına. Ama insan edebiyatının en yalın ve vazgeçilmez zevklerinden, güzel kitaplardan söz edildiği zaman bile, tıpkı çok güzel kadınların yanındayken hissettiğimiz gibi, asıl konunun hep başka bir şey olduğunun acıyla anlıyordu. Önce hoşgörüsüzlükle karşıladığım 8 yıl bir odaya kapanıp, kitap yazarken hiçbir edebiyatçını tanımamakla ne de iyi etmiştim. Bu durumu bugün kaçınılmaz olarak kendimin de bir parçası olduğum bir yazgı olarak kabulleniyor ve anlıyorum. Bugünkü kadar olmasa bile 1970'lerin sonunda Türkiye kültürü zengin ve karmaşık bir ülkeydi belki. Ama roman ve hikaye ile ciddi bir şekilde meşgul olanların ve onları izleyenlerin kalabalığı bugün küçük bir İskandinav ülkesinde olduğundan bile az ve zayıftı. Böyle ortamlarda bazen edebiyatın kendisi, hele tek tek bazı ayrıksı yazarların, eleştirmenlerin yeteneği, parlaklığını hiç kaybetmeyebilir. Belki mucizeler olur. Ama edebiyat ortamı bir kısıtlılığın, darlığın, renk eksikliğinin baskısıyla boğulur. Okur dediğimiz belirsiz kalabalık, küçüklüğü ve zayıflığı yüzünden kendi zevkinin seçimlerinin esrarlı gücünü dayatamadığı için, üniversiteler ve basın çağdaş edebiyatla yeterince ilgilenmediği için, edebi başarının anahtarı çok sınırlı birkaç kişinin elinde toplanır. Geniş okur yığınlarının ilgisini kazanmadan ve eleştirileri kurumlarının ve basının onayını almadan tek bir kişinin sevgisiyle edebiyatta ilerleyebilme hayali işte böyle beslenir. Padişahın tek bir sözüyle insanın bütün dünyasını değişebileceği geçmiş zamanlara benzeyen bu ortam, kitapların matbaanın aracılığıyla çoğalıp dağıldığı modern zamanları değil, elle çoğaltılıp elden ele dolaşarak yayıldığı eski zamanların başka bazı özelliklerini de hatırlatır. Birebir bir insan ilişkileri edebi metinlerin kendisi kadar önemlidir. Bir cemaate, topluluğa, şeyhe intisap etmek, kendisini bir takım ile özdeşleştirmek belirleyicidir. Yazı dini manevi siyasi bir amaca hizmet ettiği kadar makbuldür. Ve bunu yapmak istemiyorsa süslemeci olarak kalmayı kabul etmelidir. Alçak gönüllülük ve büyüklere saygı sanatın kendisinden de önemlidir. Nurullah Ataç edebiyatçımızın Naci kadar ünlü ve güçlü diğer tek eleştirmeni, böyle bir alemden, batılı bir edebiyat ortamına kestirmeden geçmek isteyen 50 yıl öncesinin edebiyatçılarının heveslerini, acımasızlıkla heves olarak teşhis edip, onlara hadlerini bildirmekle, özendikleri batı kadar batılı olamadıklarını hatırlatmakla ününü yapmıştı. En eğlenceli, en iyi yazılarını gününün en iyi eserlerinin karşısında heyecanla sevgi duyarken değil, basat kitaplar, sıradan saçmalıklar karşısında öfkelenirken yazmıştı. Akılsızın akılsız olduğunu söylemek, zeki olmanın kısıtlı bir yolu olduğu için Ataç'ın bütün eserlerinde etkileri daha sonra Fethi Naci'de de görülecek olan, öğrencisini azarlayan öfkeli bir öğretmenin asabiliği hissedilir. Fethi Naci'nin benzersiz büyük başarısı ise edebiyatın, özellikle Batı medeniyetinde ya da büyük düşüncelere açılan bir kapı değil, hayatın içine günlük ayrıntılarını açılan bir şey olduğunu, bütün bir kültüre 40 yılda sabırla öğretip kabul ettirmesidir. Kural ve kavramlarını kör karanlıkta el yordamıyla bulup benimsettiği roman eleştirisinde, onun için anahtar kavram hayatın içinden gelen yaşanmış ayrıntıdır. Şiir sözcüklerle yazılır sözüne alışmışızdır. Roman ne ile yazılır? Sanıyorum ayrıntılarla. Büyük doğrular, sağlam davalar, önemli toplumsal gerçeklikler, yüce idealler yazılı bir metin roman yapmaya yetmez. Bu bağlamda iyi roman ne yalnızca yaşanarak elde edilmiş deneyle ne de yalnızca edebiyatı roman sanatını tanıyarak elde edilmiş hünerlerle. Ama bu ikisini hünerle deneyimi uygun bir şekilde birleştirebilme yeteneği ile yazılır. Yaşanmış deneyimin kendisine uygun edebi biçimi bularak dile getirdiği anda verdiği edebiyat zevki bütün eli düşünceleri aşan bir manevi güce ulaşır. Yaşar Kemal'in, Tanpınar'ın, Sebahattin Ali'nin romanlarında da bu mucizeyle karşılaşıldığı zaman Fethi Naci'nin duyduğu içten coşku okuduğu sayfalar kadar parlak bir dille ifade edilir. Pek az eleştirmen kendi coşkusuyla okuyucuyu peşinden onun yaptığı kadar sürükleyebilmiştir. Kendi kendimize sessizlik içinde okurken aldığımız edebiyat tadı, Fethi Naci'nin dikkat ve coşkusuyla karşılaşırsa bir edebiyat olayına dönüşür. 40 yılı aşkın bir süre boyunca edebiyat, özellikle romanseverlere yazılarını merak edilir kılan şey de bu coşkunun tıpkı öfkelerinde olduğu gibi şiddetli ve içtenliğidir. Tabii ki bütün akıllı eleştirmenler gibi Fethi Naci de en iyi yazılarını çok sevdiği kitaplar yüzünden yazmıştır. Edebiyat ortamının küçüklüğü, okuyucuların azlığı, edebiyat kurumlarının cılızlığı, Türkiye'nin dünyadan uzaklığı göz önünde tutulursa, Türkiye'de edebiyatçı olmak baştan talihsiz bir iştir belki. Ama ben pek çok iyi, akıllı insandan ilgi ve destek gördüğüm için kendimi hep talihli hissettim. Özellikle ilk kitaplarımın çıktığı yıllarda Fethi Naci, yalnız bir anda bütün hayatımı değiştiriveren yazılarıyla değil, dostluğu, uyarıları, öğütleriyle hep bana destek oldu. Böyle bir insanı sevmek kolaydır. Fethi Naci'nin kendi zevklerinden, kitap ya da mesela içki, dümdüz ve dürüstçe söz edişini, entelektüel ukalalıklara ve havalara pabuç bırakmayışını ve berbat düşmanları aleyhine yüksek sesle düşünerek ve gözlerinin içi gülerek planlar yapışını seyretmeyi çok severim. Bir tartışma sırasında bir noktayı işaret etmek ya da bir dizgi hatasını göstermek için bir kitabı açıp gözlüğünü çıkarıp işaretlediği yeri ararken, yani bir sayfaya pür dikkat bakarken, okurken Fethi Naci'nin yüzünde beliren meraklı ve uyanık bakış beni hep şaşırtır. O sırada konuşuyorsam ben hemen susarım. Kemalettin Tuğcu. Kemalettin Tuğcu'nun romanlarıyla nasıl karşılaştınız? 1960'lı yılların başlarında yayınlanan Çocuk Haftası dergisini ve yıllarını ağabeyimle birlikte alırdık. Kalın yıllıklarda Tuğcu'nun bir kısa romanının tamamı yayınlanırdı. İlk öyle tanıdım. Daha sonra romanların kitap haline yayınlandığını gördüm ve satın alıp okumaya başladım. Çok severdim onları okumayı. Neydi sizin ilginizi çeken? Tabii ki kahramanların çocuk olması. Onlarla kendimi özdeştirebilmem. Yoksulların hayatına gösterilen duygusal bir ilgi ve şefkat, melodrom havası, yerli çevreler, İstanbul, İstanbul'un çarşısı, pazarı, karanlık köşeleri, sonra okulla, okula devamlı gidip gitmemekle, iyi bir öğrenci olup olmamakla ilgili hikayeler vardı. Söz Gelimi Küfeci adlı romanda kötü arkadaşları uyan iyi öğrenci önce ufak ufak okulu kırmaya başlar, sonunda da haylazlığın cezasını pazarlarda küfecilik yaparak öder. Benim korkularım da oynardı bu hikayeler çünkü. Benim de okulla sorunlarım vardı. Kırmak isterdim hep ama haylazlık yapmak için değil. Okulu kırıp evde oturup Kemalettin Tuğcu'nun okul kıran çocukları anlattığı romanları okumak için. Sizin üzerinde etkisi neydi bu kitapların? Boğazda hafif bir düğümlenme, bazen gözlerde belli belirsiz bir nem, yoksullara acıma ve bir suçluluk duygusu, ahlaklı, dürüst, çalışkan ve iyi vatandaş olma isteği. Bu kitaplar başka bazı çocuk kitapları gibi okuru cesur ve yüce bir şeyler yapmaya, kahramanlık etmeye ve vatanı kurtarmaya çağırmıyordu. Bu konularda ben de iddialı olmadığım için seviyorum belki de. Her Kemalettin Tuğcu romanının kesin bir etkisi de yenisini alıp okuma isteğidir tabii. Bugün bu kitapları nasıl değerlendiriyorsunuz? Abimle bugün hala birbirimize anlattığımız bir Kemalettin Tuğcu sahnesi vardır. Bobby'nin hakkı sahnesi. İlkokul öğrencisi küçük kızımız ailesine destek olmak için okuldan sonra simit satar. Öğretmeni bir gün çalışkan öğrencisini simit satarken görünce üzülür. Bir simit almak ister. Aksilik ya, simit yere düşüp çamurlanır. O zaman iyi yürekli öğretmen onun da parasını ödemek ister. Ama altın kalpli, dürüst ve çalışkan kızımız parayı geri çevirir. Yanı başındaki sevgili köpeğini gösterir. Efendim, o simit Bobby'nin hakkı. Bobby'nin hakkı sözünü ağabeyimle hala gülüşerek kullanırız. Bu sahnede bütün Kemalettin Tuğcu vardır. Yamalı giyinmek değil, yırtık giyinmek ayıptır. Yoksul olmak değil, tembel olmak kötüdür. Aslında yoksulların çoğu iyi insanlardır. Bazıları tembel ya da kötü olduğu için hep yoksul kalır. Çalışkan ve dürüst olanlara bir gün gün doğar. Ölçülü, ahlaklı, tok gözlü, efendi olun. Bir gün birisi hakkınızı verecektir. Ama yoldan çıkarsanız kaybolur, yok olur ya da küfeci olursunuz. Kemalettin Tuğcu'nun yazdığı yıllarda dünyadan kopuk bir küçük burjuvalar ülkesi olan Türkiye'nin korkularıyla ve umutlarıyla çok başarıya oynamıştır. Melodramatik duyarlılığında hayat kavgası veren çocuklara gösterdiği dikkatlerde Dickens'tan da bir şeyler vardır. Bugün onu bana daha ilginç kılan yanı ise şehir hayatına, İstanbul hayatına gösterdiği sevgidir. Köprü altı çocukları, yeraltı tünelleri, dilenci çeteleri, seyyar satıcılar, okul hayatı, şehrin karanlık köşeleri gibi şeyler. Kara kitabı yazarken ondan da bir şeyler öğrenmiş olduğumu şimdi sevgiyle düşünüyorum. Kemalettin Tuğcu okumayı kaç yaşında bıraktınız? 13. 14 yaşında köy romanları okumaya başlayınca onu bıraktım. Köy romanları da aslında Kemalettin Tuğcu'nun melodramatik dünyasının yoksulluk ve sevgi mantığı üzerine kurulmuşlardı. Bir de fazla da oradan belirgin bir kötüleri teşhis ve teşhir etme gayreti vardır. Onlar 16-17 yaşından sonra okunmaz. Aydınlık 5 Mayıs 1993. 18. ayrımın sonu, sayfa 199.